Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX DeFi Talks'u sunar.
Herkese merhabalar. DeFi Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde DeFi'nin en temel noktalarını araştırmacı yazar Turan Sert ile birlikte konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz Turan Hocam.
Merhabalar, hoş bulduk Baki. Hayırlı olsun. Umarım çok güzel, herkesi, bu konuyla ilgilenenleri aydınlatıcı bir seri olur.
Evet, bizim de en önemli hedeflerimiz arasında bu yer alıyor. Ve bunu yapmak için de aslında zaten ilk adımda önce bir DeFi'yi anlamamız, yani DeFi'den kastımız merkeziyetsiz finansı anlamamız gerekiyor. Henüz tarihi çok yeni olan, birkaç yıldır hayatımızda olan alternatif bir finans sisteminden bahsediyoruz. Hani bu alternatif finans sistemin içerisinde neler var? Merkeziyetsizlik dediğimiz tanım aslında gerçekten neyi yansıtıyor? Hani bu DeFi'ye böyle küçük bir intro sizden alabilir miyiz?
Tabii ki memnuniyetle. Benim genelde bu tip bir sorulara verdiğim bir genel bir tema var. O da şu, aslında DeFi ya da genel anlamıyla blockchain, blok zincir dediğimiz konu bizim insanoğlunun yaşadığı fiziki dünyadan, analog dünyadan, dijital dünyaya geçişteki o süreçte, ki bu bir evrim sürecidir, 30-40 yıldır süren, aslında son halkalardan bir tanesi. Ve bu 2009 yılında baktığımızda işte Satoshi Nakamoto tarafından çıkarılan Bitcoin ile gelmiş olsa da bu merkeziyetsizlik fikri aslında uzun zamandır sürüyordu. Ancak merkeziyetsizlik fikrinin olmasından öte belli konuların oturması gerekiyordu burada. Bu belli konular dediğimizde tamamen blok zincir teknolojisinin oturabilmesi ve hayatımıza girebilmesi için gerekli olan işte internetin, düzgün bir internet altyapısının olması, şifrelemenin olması gibi konular vardı. Ama onun ötesinde merkeziyetsizlikle birlikte temel olarak bizim uzlaşma mekanizması dediğimiz bir sistemin oturması gerekiyordu ki bununla birlikte blok zincir geldi. Şimdi biraz tekniğe girdim ama merkeziyetsizlikten ne kastediyoruz dediğimizde ondan da bahsedeyim. Dijital dünyada, bakın normal fiziki dünyadan bahsetmiyoruz. Dijital dünyada kişiler arası her tür ilişki, bu ticari, ekonomik, sosyal olabilir, yürütülmesi sırasında dijital dünyanın getirdiği belli tehlikelerden dolayı biz aracılar kullanmak zorunda kaldık. Ama şöyle bir sıkıntı oldu, bu aracılar maalesef belli bürokrasilere takıldılar, çok güçlendiler ve çok güçlenmeyle birlikte aslında bu ilişkilerden dolayı kullanıcıların ya bilgilerini kullandılar ya da onlara çok ciddi rakamlarda ücret ödemelerine neden oldular. İşte merkeziyetsiz sistemler şunu sağlıyor temel olarak. Merkeziyetsiz deyince biraz yanlış anlaşılıyor. Merkezi bir yerin olmadığı aracılık hizmetlerini, yani benimle senin aramızdaki dijital dünyadaki aracılık hizmetini tek bir yer, tek bir ofis, tek bir bina, birim götürmesin de bu dağıtılsın. Aracılık yok olmuyor. Aracılık sadece merkeziyetsiz bir şekilde dağıtılıyor. Ve bu da dağıtılma sistemi de işte bir yazılım olan blockchain yazılımlarıyla binlerce makine üzerinden yapılıyor. Şimdi bu Bitcoin ile birlikte başlıyor. Bitcoin bunun ilk uygulaması. Ancak teknoloji çok derin bir teknoloji. Sadece Bitcoin'in özelinde Bitcoin bir dijital para, bir dijital altın olarak kendisini konumlandırdı ama başka kullanım alanlarının da olabileceği görüldü. İşte burada biraz topluluklar işin içine girmeye başladı. Bitcoin topluluğu dedi ki yok biz sadece dijital para olacağız. Bunun üzerine o topluluğun içinde ya bu başka işlerde, başka alanlarda da kullanılabilir diyenler ayrıldılar. Ve işte ne oldu? Bir altyapı olan Ethereum'u kurdular. Orada farklı alanlarda işte eğitimdir, sağlıktır, nakliyedir de ve tedarik zincirdir falan farklı farklı alanlarda nasıl bunlar geliştirilebilir diye 2015 yılından itibaren yavaş yavaş bu fikirler oluşturulmaya başlanırken ön plana finans çıktı. Bunun da aslında birkaç temel nedeni var. Birinci, blok zincirin olmazsa olmaz koşulu dijital olmak. Ve finans tamamen dijitalleşti geçtiğimiz 20 yıl içinde. Dolayısıyla tam böyle hani blok zincir teknolojinin kendi içinde bir yer edinebileceği bir alan haline geldi. İkincisi de aracılık hizmetlerinin yaptığı dijital dünyadaki en büyük verdiği fonksiyon güvendir. Ve finans zaten tamamen güvene dayalı bir sistemdir. İşte blok zincir teknolojisi o güveni ya da o güvene olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı için finans sistemine direkt dokunur hale geldi. Ve 2017 yılından itibaren bu yavaş yavaş altyapının, Ethereum altyapısının oturmasından sonra yavaş yavaş bunun üzerine finans sistemini, mevcut finans sistemini önce yavaş yavaş taklit etmeye başlayan startuplar girdiler. Bunlar böyle iterasyon şeklinde bir şeyler denediler, olmadı. Belli ürünler çıkardılar, tutmadı. Bayağı bir aslında işte 2017-2018'deki o kriptodaki o bir boom'un sonrasındaki, boğa sezonunun sonrasındaki o ayı sezonunda sürekli yeni alanlar denediler. Ta ki 2020 yılının yazına kadar. Şimdi orada hani çok geçmiş dönemdeki 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 2,5 yıllık bir süreçten. Ben orada da hep şeyi veriyorum. Ben merkeziyetsiz finans üzerine ilk yazımı 2019 Şubat'ta yazmışım. Sonra 2020'de düzenli olarak yazmaya başladım. Mart'ından itibaren o zamanlar merkeziyetsiz finanstaki en bu alana insanların yatırdığı para olarak bahsedebileceğimiz kriter olan işte kilitlenmiş para miktarı 250 milyon dolardı. Ben yazmaya başladım. Sonra Mayıs ayında birkaç ay sonra 1 milyar dolara geldi. Vay dedik, 250 milyon dolardan 1 milyar dolara
Ben de çok
geldi.
iyi hatırlıyorum. Twitter'da kutlama
Kutlama
şeklinde
şeklinde
ne
değil mi?
kadar büyüdü
Evet.
gibisinden.
Ve oradan sonrasında işte zaten çok ciddi bir büyüme oldu. Bunun ne kadarı doğal büyümedir, ne kadar hormonlu büyümedir onu tartışırız. Ama DeFi'nin merkeziyetsiz finansın çıkışı olarak baktığımızda hani o mihenk taşı belki de 2020 yılının Haziran'ıydı zannedersem Compound'un kendi yönetim tokenlarını dağıtmasıyla oldu. Detayına gerekirse gireriz. Böyle bu şekilde hani DeFi'nin çıkışı bu şekilde oldu diyebiliriz.
Ya çok güzel bir aslında şey çizdiniz. Hani hikaye çizdiniz ortaya. Hani DeFi yani merkeziyetsiz finans hem blok zincir ekosisteminin belli bir olgunluğa gelmesi hem de aslında bahsettiğiniz gibi hani finans ekosisteminin dijitalleşmesi, fintech dönemini yaşıyor olmamız. Hani bu ikisi birleşince aslında hani gerçekten böyle product market fit bir alan doğdu
Kesinlikle.
bir alanda ve hani zaten buradaki hani merkeziyetsizlik olgusu da aslında insanın insandan kaçışı diyebiliriz
Yüzde
bir
yüz.
şekilde. Yani artık bizim elimizde belli teknolojik araçlar var. Hani biz güven gerektiren operasyonları bunlara yükleyebiliriz dedi ve hani hem blok zincir hem fintech hem de artık dünyadaki böyle farklı finansal enstrüman arayışı böyle bir ekosistemi doğurdu. Peki burada şeyden de bahsetmek lazım aslında. Hani bu ekosistemin içerisinde son kullanıcılara, bu son kullanıcılar hani bireysel, retail dediğimiz kişiler de olabilir, kurumsal kullanıcılar da olabilir. DeFi ne tarz ürünler vaat edebiliyor şu anda? Hangi alanlarda finansal hizmetler veren projeleri ve ürünleri görüyoruz?
Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Yani böyle bir günde bu işler olmuyor. Bu zamanla olacak bir olay. Belki de az önce dediğim gibi yani 1 milyar dolarlardan bu sistem içindeki paranın 200 milyar dolarla çıkması çok hızlıydı. Gereğinden fazla hızlıydı. Dolayısıyla şu anda daha merkeziyetsiz finans ürünleri yavaş yavaş kuruluyor. Öyle diyebiliriz. Ve yavaş yavaş kurulurken de son kullanıcılar için şu an sundukları ürünler daha çok mevcut finans sistemini taklit eden ürünler. Bu da çok normal. Çünkü biz kullanıcı olarak belli alıştığımız sistemler var. Başka bir yere gittiğimizde onu arıyoruz. Çünkü beynimiz ona çalışıyor ve o sistemlere yöneliyoruz. Ve burada hangi alanlardan bahsediyoruz dersek aslında en başta en basitinden başlamış. Para transferini geçiyorum. O zaten işte Bitcoin ile birlikte zamanında çok hani oturdu bir yapıyı ama sonrasında aslında bir bankacılık ya da bir finans kurumunun vereceği hizmetleri yavaş yavaş almaya başladığını gördük. Nedir o hizmetler? Aslında en temel bir numaralı bankacılık şeyi nedir? Parası olandan parasını belli bir faiz karşılığı alıp sonrasında bunu belli bir faiz karşılığı ihtiyacı olana vermek. Yani kapitali ihtiyaç sahibinden fazlası olandan ihtiyaç sahibine yönlendirmek. İşte merkeziyetsiz finans ilk olarak burada çıktı. Yani burada daha ön plana çıktı. Kredi kurumları ve mevduat kurumları geldi. Sonrasında bunun tabii sadece bu değil, bir diğer alanda işte klasik anlamdaki borsa ki burada zaten 2009'dan 2010'lardan itibaren kripto paralarla birlikte sonrasında 2000 işte coinlerle birlikte oluşan bir borsa, bir piyasa vardı. O piyasayı taklit eden merkeziyetsiz borsalar ön plana çıktı. Ve bundan sonrasında da diğer finans alanındaki işte türev piyasaları olsun, yani şeyin normal sadece kripto para borsasının ötesinde işte türev enstrümanlarının olduğu ürünler, sigortacılık ürünleri gibi farklı farklı ürünlerin gelmeye başladığını görüyoruz. Yani son kullanıcı için kullanabilecekleri çok farklı enstrümanlar şu anda var ama bu daha bana sorarsanız buzdağının henüz görülen kısmı. Çünkü Şu anda daha mevcut dünyayı taklit ediyoruz ama mevcut dünyanın belli kısıtları var. Burada o kısıtlardan sıyrıldığımız noktada temel farklı belli özelliklerinden dolayı ki ona da birazdan geliriz. Çok daha farklı ürünler çıkabilir. Çok daha farklı ürünler kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Onlara fayda sağlayabilir. Orası için daha henüz çok erken. Yani orada bir 3-5-10 yıllık bir süreç gerekiyor diye düşünüyorum.
Ya kesinlikle katılıyorum. Şu anda hani bir şekilde aslında bir playground var. Yani bir deney alanı var. Ve burada sizin de dediğiniz gibi geleneksel finanstan gördüğümüz özellikle herkese hitap edebilecek hani borsalar gibi, türev ürünleri gibi, kredi araçları gibi herkese hitap edebilecek ürünlerin aslında blok zincire taşındığını görüyoruz. Ve burada da bu taşımayı yaparken temel motto normalde geleneksel finansta bir kişinin ya da kurumun yaptığı işi aslında blockchain'e taşımak. Daha nötr bir aracıya bu işi vermekte. Şimdi bu konsepte de aslında bu motivasyonu birazcık irdelemek gerekiyor. Bizim merkeziyetsiz finans diyoruz. Bunun dışındaki aslında kullandığımız finansa da şu an geleneksel finans demeye başladık. Geleneksel finansta yani bildiğimiz bankacılık, fintech ekosistemi diyelim. Burada nerelerde eksik kalıyorduk ki biz aslında merkeziyetsiz finans gibi bir şeye ihtiyaç duyduk ve aynı zamanda hani illaki şu andaki erken döneminden dolayı merkeziyetsiz finansında geleneksel finansa göre dezavantajları da vardır. Hani burada böyle bir karşılaştırma tablosu sunabilir miyiz acaba?
Tabii. Orada çok temel, basit tek bir şey söyleyeceğim klasik fark olarak. Başka tabii ki pek çok özelliksel farkı var ama o da emanet. Müşterinin parasını tutma, kullanıcının parasını tutma ya da tutmama da değişiyor. Şimdi klasik finans dediğimiz klasik finans kurumlarında siz bir müşteri olarak herhangi bir işlem yapmak istediğinizde paranızı o kuruma emanet edersiniz. Paranın kontrolü sizden çıkar. Bankaya mevduat mı yatırdınız? Para artık bankadadır. Yani bunu tabii ne olacak gidip paradan bankacan çekerim yine benim diyebiliyorsunuz ama sonuçta geçtiğimiz ay çok yakın zamanda bir biliyorsunuz Lübnan'da bankalar para vermediği için bir kişinin kendi parasını çekebilmek için bankayı bastığını gördük. Dolayısıyla hani para sizin değil, para bankanın artık. Merkeziyetsiz finansın ya da blok zincir teknolojilerinin en temel verdiği konulardan bir tanesi dijital dünyadaki dijital varlığınıza tamamen sizin sahip olmanız. Bundan dolayı da merkeziyetsiz finanstaki hizmet veren yapılar sundukları hizmeti sonuç olarak bir yazılım olarak veriyorlar ve bu yazılımda bütün varlıkları kullanıcının kullanıcıda duruyor. Kullanıcı uhdesinde kalıyor. Bu en büyük, en kritik konulardan biri. Çünkü müşterinin parasını tutmak çok güzel bir şey değil. Yani finans kurumlarına sorsanız niye güzel bir şey değil diyorum. Çünkü müşterinin parasını tuttuğunuz anda çok büyük bir sorumluluk getiriyor size. Ve bu sorumluluktan dolayı da siz kanuni otoritelere karşı ciddi onların belli denetlemelerine, onlar belli yaptırımlarına haiz maalesef ona maruz kalıyorsunuz ki bu da çok normal. Yani burada da çok anormal bir durum yok. Bu hükümde yani denetleme, denetim var. Tabii ki olacak. Siz başkasının parasını sonuçta küçük yatırımcıların insanların paralarını tutuyorsunuz. Dolayısıyla burada klasik finans kurumlarının adeta aslında bir ayak bağları var. Müşterilere verebilecekleri çünkü o regülasyonla birlikte belli kısıtlar geliyor. Coğrafi kısıtlamalar geliyor. Müşterini iyi tanımak gibi belli sıkıntılar geliyor vesaire vesaire. Dolayısıyla klasik finansın böyle bir dezavantajı var. Merkeziyetsiz finansa dediğim gibi software olduğu için, yazılım olduğu için ve müşterinin parası tamamen müşterinin uhdesinde olduğu için böyle bir avantaj. Bu avantajı ama aynı konu bir taraftan da dezavantajlı olabiliyor merkeziyetsiz finans için. Ve o da şuradan kaynaklanıyor. Bütün sorumluluk müşteri de olduğu için, kullanıcı da olduğu için bütün yani güç de kullanıcı da sorumluluk da kullanıcı. Dolayısıyla dijital dünyada yaşanacak pek çok sorunda parasını kaybettiğinde kullanıcının gidebileceği bir resmi merci yok, bir otorite yok. Onun da getirdiği ciddi bir sıkıntı var. O nedenle belki şöyle bakmakta fayda var. Ben hep hani işte bana soruluyor işte merkeziyetsiz finans bir gün klasik finansı yok edecek mi falan. Ben öyle düşünmüyorum. Ben hepsinin bir kendine göre bir alıcısı olacağını düşünüyorum ve merkeziyetsiz finansı bir altyapı olarak klasik finansa bir yanında müşteriye, kullanıcıya bir opsiyon olarak görüyorum. Böyle gördüğünüz zaman Şöyle bir güzelliği oluyor. Bu kullanıcının önündeki alternatifleri arttırmak, onlara farklı seçenekler sunmak. Bu sefer geleneksel finansında kendisini bu rekabetten dolayı geliştirmesini sağlıyor. Çünkü müşteri artık belli konularda farklı isteklerle gelebiliyorlar. Çünkü görüyorlar, burada oluyor, neden burada olmuyor diye sorabiliyorlar. O şekilde bakmak lazım. Ve işte dediğim gibi emanet tutmanın getirdiği artıları ve eksilerin her ikisini de yaşıyoruz. Canlı örneklerinde yaşıyoruz. İşte krizler vesairelerde geçtiğimiz zamanlarda olanlar, onlara da değiniriz diye düşünüyorum.
Burada yani belki izniniz hani
Tabii
bir
tabii.
iki ekleme yapmak isterim.
Kesinlikle.
Hani temel farklardan birisi de şimdi emanet ve aracı konusu net aslında zaten en büyük önermelerden birisi. Ama artık merkeziyetsiz finansta bahsettiğimiz zaman blok zincirlerden bahsediyoruz ve blok zincirler doğası gereği aslında açık database'ler diyebiliriz ve bir şeffaflık sunuyor. Yani sizin kullandığınız ürün aslında bir akıllı kontrat. O akıllı kontratın fonksiyonlarını gözlemleyebiliyorsunuz. Orada bir değişiklik olduğunda onun işlemini anında görebiliyorsunuz. Sizin yatırımınızı farklı yerlerde değerlendiren stratejiler uygulayan mesela merkeziyetsiz finans ürünler var. Bunların hangi stratejileri uyguladığını akıllı kontratlardan görebiliyoruz. Bu önemli bir artı aslında. Yani gerçekten bir şeffaflık sunuyor. İkinci küçük eklemem de şu olabilir. Yine hani aracıları, bu büyük kurum kuruluşları nispeten hani aradan çıkaran bir yapı olduğu için ister istemez oradaki masrafları ya da elde edilecek karları kullanıcılara daha pozitif bir şekilde yansıtabiliyor bu ekosistem. Yani masraflar düştüğü için daha düşük masraflara zaten işlemler yapılabiliyor. Artı bir şekilde bu sistemin bir parçası olabiliyor kullanıcılar ve kâra da ortak olabiliyorlar. Böyle durumlarda söz konusu daha açık, katılıma daha açık bir ekosistemden bahsediyoruz.
Kesinlikle zaten blok zincirin temel özelliği, özellikle kamuya açık blok zincirin temel özelliği, yani permissionless denen, izin gerektirmeden herkesin kullanabildiği, yani bir cüzdanınız olduğu durumda, elektronik cüzdanınız olduğu durumda sisteme girerek kullanabildiğiniz bir dünyadan bahsediyoruz. Tabii ben hani sadece tek bir yer dedim. Aynen, yani haklısın. Farklı farklı konular var. Buradaki temel en büyük farklardan biri de klasik finansla merkeziyetsiz finans arasında. Klasik finansın biraz daha kapalı, rekabetin getirdiği, geçmiş dünyanın getirdiği daha kapalı yapılarla müşterilerine tüm hizmetleri ya da olabildiğince çok hizmeti kendi tek bir yapısı içinde vermesi iken, merkeziyetsiz finansın temelden açık standartlarla oluşturulduğu için birbiriyle uyumlu farklı ürünlerin bu Lego parçaları denen birleştirilebilerek kullanılabiliyor olması. Bunu mesela bana çok soruyorlar, neden böyle oluyor diye. Çok normal. Kapalı yapıyı bir bankada, bir finans kurumunda biz artık kanıksamış durumdayız. Niye? Çünkü banka yıllardır var, devlet denetliyor, ofisleri var, şubeleri var. Hani belli bir kredibiliteyi bizde oluşturmuş durumdalar. Merkez finansında böyle bir şey yok. Kurucuların kim olduğunu bilmiyorsunuz. Nasıl güveneceksiniz buna? Güvenebilmemiz için o ne yaptıklarını, akıllı kontrat dedin sen, bilmeyenler için söyleyelim. Yazılım parçalarından bahsediyoruz. Blok zincir üzerindeki kullanılan yazılım parçalarından bahsediyoruz. Bunların hepsi açık. Açık olduğu için herkes görebiliyor, herkes denetleyebiliyor. Yani şeffaflığı tam özünde görebiliyorsunuz. Yani ne yaptığını görebiliyorsunuz o hizmetin. Bunun getirdiği hız da bir taraftan, yani siz sadece kullanıcı olarak bunu görüyorsunuz ama bir taraftan da bu kodlar açık kaynak oldukları için alıp başkaları tarafından kullanılabiliyor. Dolayısıyla burada çok hızlı bir dönüşümü görüyoruz. Maalesef klasik geleneksel finansın, mesela bir açık bankacılık vardır. Bir herhalde 20 yıldır falan açık bankacılıkla ilgili olarak konuşuyoruz. Biz belli yerlerde belli aşamalara ancak gelebildik. Burada mesela onlar sonuçta yazılım oldukları için çok hızlı bir şekilde gelişebiliyorlar. Öyle de bir avantajı oluyor. Tabii bu hızın getirdiği yol kazaları da oluyor. Onlardan da bahsetmek lazım tabii.
Kesinlikle yani teknolojinin böyle en uç noktasında finansal ürünler geliştirmek kesinlikle birçok riski de beraberinde getiriyor.
Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX'in desteğiyle DeFi Talks devam ediyor.
Burada hani şunu belki değinsek güzel olabilir. Burada sunulan ürünler hani bir takım avantajlar ve dezavantajlar ile hem aslında bireysel kullanıcılara hem de kurumsallara, institution dediğimiz yapılara imkanlar sunabiliyor. Hani sizce burada şu anda DeFi'yi hani gerçekten özellikle bireyseller faydalanabiliyorlar mı? Ya da bireysellerin daha fazla faydalanabilmesi ya da kurumsalların bu sektöre daha çok girmesi için hani neler olması gerekir? DeFi bu haliyle yeterli mi diye soracağım. Yeterli olmadığını biliyorum.
Evet.
Hani
Tabii.
neler olsa daha iyi
Tabii.
olur?
Valla bireyseller için şu anda henüz çok daha emekleme aşamasında. Onu söyleyebiliriz. Yani bu şu anda mevcut kitlenin bu hala erken adapte olmuş olan early adapter dediğimiz çok ufak bir kısmına hitap ediyor. Yani şu anda hala özellikle kripto para ile ilgilenen kitlenin çok büyük bir kısmının paralarını merkezi borsalarda tuttuğunu görüyoruz. Yani merkeziyetsiz borsalara veya merkeziyetsiz dünyaya girmiş olmak için bir numaralı şey kendinize ait bir elektronik cüzdan olmasıdır. Onun bile olmadığı bir yerdeyiz. Bunun da yani ben bu arada bunu hani okuryazarlık vesaire ötesinde görüyorum. Henüz daha yeni dedim ya başladığı için çok fazla yazılımcılar biraz daha hani mühendis kafasıyla altyapıları oluşturmaya çalışıyorlar. Bundan sonrasında ben biraz daha konunun son kullanıcının kullanabileceği hale geleceğini düşünüyorum. Bunun için de ortaya atılmış bir tez var. Sen de biliyorsundur Bankless'ın söylediği. Ön taraf fintech, arka taraf DeFi. Ben bunun geleceğini düşünüyorum öncelikle. Yani bu şu demek, DeFi bir altyapı olarak aynı klasik anlamdaki fiyat para dediğimiz dolar, işte euro vesaire verilen hizmetlerin verildiği bir altyapı olacak ve bunun üzerine kullanıcının rahat kullanımı anlamında girişimler çok daha yaygınlaşacak bir. Bir taraftan ben bir noktada finansal kurumların da nasıl fiyat paralarla bu tip hizmetleri veriyorlarsa benzer şekilde aynı hizmetleri DeFi ürünleri için kripto paralar için de vereceğini düşünüyorum. Yani bir nevi ya klasik finans kurumları kripto banka tarafına geçecekler ya da orada kripto banka tarafları büyüyecek. Tabii orada müşteri emaneti kısmının nasıl olacağını iyi şey yapmak lazım. Son krizde merkezi yapılarda belli sıkıntılar olduğunu gördük. Onu da konuşuruz. Dolayısıyla hala son kullanıcının rahat kullanabilmesi, kendini güvende hissetmesi için biraz daha zaman var diye düşünüyorum. Ama ona gelecek. Yani çok hızlı gelişiyor bu dünya. İhtiyaç oldukça o ihtiyaç ya burada tabii bunu sadece kullanıcı kullanım kolaylığı olarak düşünmemek lazım. İşte sigorta ile ilgili olsun işte. Özellikle kayıp çalıntı konularda işte bu konuda mesela Argent gibi cüzdanların işte Guardian vesaire gibi farklı hizmetleri olduğunu biliyoruz. Hani burada son kullanıcıyı rahat ettirecek alanlarda daha gidecek çok yol var diye düşünüyorum. Kurumsallar için tabii biraz daha farklı. Çünkü merkeziyetsiz sistemlerin az önce dedik ya kamusal blok zincirlerde izin gerektirmemesinden dolayı herkese açık, herkesin erişimine açık kurumlar. Ama kurumlar yani merkezi kurumlar bu tip hizmetleri alırken özellikle Amerika'da paranın kaynağının nereden geldiğinin çok net olarak bilinmesi lazım. Ve burada zorlanıyorlar. Çünkü DeFi ürünlerine girdiğiniz zaman atıyorum bir yerden kredi kullandınız bir havuzdan. Havuza para koyanların kimler olduğunu bilmiyorsunuz. O paranın kaynağını gösteremiyorsunuz. Oradan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Bunun için de işte mesela aynı verdiğimiz örnekten gidelim. Kredi borç verme ya da mevduat yapan platformların yavaş yavaş kurumlar için özel havuzlar yarattığını görüyoruz. Ve bu özel havuzlarda işte KYC dediğimiz müşterinin tanı ilkelerinin, prosedürlerinin yerine getirmiş, kaynağının belli olduğu paraların olduğu havuzlar oluyor. Buralara doğru bir yönlenme olacağını, bu taraftan da bir gelişme olacağını bekliyorum ben kurumlar tarafından. Diğer tarafta hani core DeFi ürünlerini kullanmalarında bir sıkıntı olabilir kurumların.
Olabilir. Yani aslında hani küçük bir özet yapacak
Hı,
olursak
tabii.
bireyseller için daha kullanışlı, daha kullanım kolaylığı ve aslında hani basit arayüzlere ihtiyacımız var. Kurumsallar için ise aslında daha olgun ürünlere ve bu olgun ürünleri kullanabilecekleri regülatif altyapılara ihtiyacımız var. Şimdi
%100.
buradan da direkt şeye bağlayalım. Regülasyon ve sansür. Yani Şimdi açık bir ekosistemden bahsediyoruz. Bu açık ekosistemin getirdiği avantajlar var, dezavantajlar var. Az önce siz saydınız, kurumsallar için işler hani bireyseller kadar böyle rahat ve esnek değil. Dolayısıyla ama bir yandan da şey de var bu tarafta. Hani blok zincir üzerindeyiz. Akıllı kontrat, hani akıllı kontratı yayınladım ve Ethereum blok zinciri yaşadığı sürece o çalışmaya devam edecek, değiştirilemez bir şekilde. Şimdi bu noktada hani son gelişmeleri de düşünerek aslında hani DeFi'de şu anda ne tip regülatif adımlar ya da beklentiler var? Buradaki sansür talepleri oldu diyelim. Hani bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii burada konu aslında bir nevi geçtiğimiz haftalarda ya da aylarda diyeyim ortaya çıkan Amerika'daki kara para aklamayla ilgilenen iki kurumdan biri olan, hazineye bağlı iki kurumdan biri olan OFAC'ın belli Tornado Cash denen paranın nereden geldiğini gizlemeye yarayan bir akıllı kontratla ilişkili hesapları işte yasak listesine alması ve kontratın kendisini de yasak listesine almasından dolayı çıkan bir endişe var. Endişe de şuradan geliyor. OFAC bu listeye, kara listeye aldığı noktada belli DeFi içindeki oyuncuların hemen aksiyona geçtiğini gördük. İşte ne yaptılar? Mesela DeFi dünyasında en çok kullanılan paralardan biri olan USDC dediğimiz Circle'ın parasını bu hesaplardaki yasaklı hesaplarındaki USDC'leri dondurduğunu gördük. Ya da işte Aave, DYDX vesaire gibi belli kurumların kendi web siteleri üzerinden bu yasaklı adresleri ulaşımı engellediğini gördük. Bu da bu sansür mü var acaba sorusunu böyle DeFi dünyasının ortasına attı. Şimdi orada regülasyon ve sansür tabii burada büyük sıkıntılardan biri henüz daha regülasyonun olmaması. Şimdi regülasyon olmalı mı ya da regülasyon nerelerde olmalı? O da aslında farklı iki konu olarak değerlendirilmesi gerekiyor belki. Şimdi DeFi dünyasında regülasyonu koyabilmeniz çok zor. Çünkü dediğimiz gibi müşteri parası almıyorsunuz, yazılımlardan bahsediyoruz. Hani neye nasıl regülasyon koyacaksınız? Zaten coğrafi sınırların olmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Burada regülasyonun fokuslanacağı yer ki Amerika'da gördüğümüz kadarıyla biraz o tarafa doğru gidiyor. Yatırımcının küçük yatırımcıyı korumaya yönelik olarak neler yapılabilirden ilk olarak stabil paralarla ilgili olarak bir regülasyon konusu gündemde. Bunu da aslında anlamak makul. Şu anda 140 ya 130, 120-130 milyar dolar gibi bir stabil para var dolara bağlı olan ve bunun 100, ikisi işte yaklaşık 50'si galiba USDC'de, 50'si USDT'de duruyor. Dolayısıyla Amerika bir nevi aslında hani şu an çok konuşulan bir Merkez Bankası dijital paraları konusu var. Aslında efektifli bir Merkez Bankası dijital parası gibi davranıyor USDC ve zaten Amerika'daki otoritelerle de çok yakın bir şekilde çalışıyorlar. İlk olarak regülasyon konusunun ben USDC üzerinden yani stabil paralar üzerinden geleceğini bekliyorum. Sonrasındaki regülasyonun gelmesi gereken yer merkezi kurumlar. Bu dünyada çalışan merkezi kurumlar, yani merkeziyetsiz dünyayı kullanan merkezi kurumlar nedir bunlar? İşte borsalar. Çünkü müşterinin parasını alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Kesinlikle regülasyon olması gerekiyor. Çünkü bir finans kurumundan farklı bir yer değilsiniz. Veya gene benzer şekilde merkezi olarak müşterilerden para toplayıp sonra bunu işte Celsius, Voyager gibi toplayıp, gerçi Voyager çok sayılmaz ama bir borsa olduğu için BlockFi gibi toplayıp sonrasında belli alanlara yatıranlar gibi. Çünkü bu direkt emanet. Gene bahsettiğim bence kırmızı çizgi yine emanetten geçiyor. Emanetin olduğu kısımda, müşteri parasının emanet aldığı kısımda bence regülasyonun gelmesi gerekiyor. Çalışmalar o yönde ama diğer taraftan DeFi'yi merkeziyetsiz finansı regüle etmeye çalışmak biraz beyhude bir çaba olacak gibi bence. Kurumlarda yavaş yavaş bunu alacaklar ama tabii iş sadece regülasyon tabii kağıt üzerine ama teoride, pratikte daha henüz bu regülasyon olmadığı için de bu tip OFAK'ın yaptığı benzeri hamleler bakın biz biraz bir şeyler yapıyoruz göstermek için yapılacak gibi geliyor bana. Orada nerede duracakları önemli. Çünkü şu an yaptıkları aslında aksiyonlar çok da efektif, etkili değil. Neden değil? Çünkü yani USDC tarafını bir tarafa bırakıyorum ama işte DYDX'di, AV'di vesaire gibi yerlerin koyduğu çizgiler sadece o web sitesine ya da Uniswap'ın web sitesine giremiyorsunuz. Ama herkese açık bir altyapıda konmuş olan bir yazılımı herkes zaten kullanabilir. Şimdi buradaki potansiyel önümüzdeki dönemde konuşulacak konu Dolayısıyla siz web sitesini kullanmadan akıllı kontratı blok zincir üzerinden kullanabilirsiniz. Şimdi soru, blok zincire sansür gelebilir mi? Şimdi bilmiyorum onu açmaya vaktimiz var mı? Çok mu detaya giriyoruz ama
Yani hani
çok
ismi
kısa
geçmişken
bahsedeyim.
bahsetmekte
Çok
fayda
kısa
var.
olarak bahsedelim. Orada da şu var. Ethereum işte inşallah 15 Eylül'de kendi sistemini değiştirdiği noktada artık bundan sonra Ethereum sisteminin çalışması, işlemlerin sistem üzerinde ilerlemesini onaylayıcı dediğimiz yapılar yapacaklar ve bu onaylayıcı dediğimiz şeyler insanların gidip ellerindeki paraları sisteme rehin etmeleri ve karşısında onaylama işlemleri. Yani gelen işlem doğru mu, onaylıyor muyuz, yapıyor muyuzu yaptıkları. Ama tabii pek çok insan için bu bir yük. Bilgisayarınız olacak, açık olacak vesaire teknik şeylere giriyoruz. Onu yapmamak için insanlar ellerindeki paraları, Ethereum'ları merkezi kurumlara veriyorlar ve o merkezi kurumlar onlar adına bunları Ethereum sisteminin onaylama hizmeti yapıyorlar. Şimdi soru şu, yarın öbür gün OFAC bu merkezi kurumlara gidip arkadaşım sen şu şu şu hesaplardan gelen işlem taleplerini Ethereum blok zinciri üzerinde yaptırmayacaksın derse ne olacak? Bu bir tehlike olarak ortada duruyor. Ethereum blok zincirindeki genel kanaat önderleri Ethereum blok zincirinin nötr bir alan olması gerektiği konusunda oldukça sıkı görüşlere sahipler. Böyle bir durumda bir noktada ben bir orta yol, ya orta yol bulunacak derken işte merkezi kurumlardan bir tanesi dedi ki eğer bana böyle bir zorlama gelirse ben bu hizmeti vermeyi bırakırım dedi. Dolayısıyla hani oradan dolayı bir şey oluyor. Ben çok böyle sansüre altyapı seviyesinde bir şeyin geleceğini düşünmek istemiyorum. Çünkü bu bir nevi interneti sansür etmekten farklı değil. Yani TCP/IP vardır internet sistemi. Sonuçta dünyanın her yerinden, Çin'den de, Rusya'dan da, Kuzey Kore'den de, İran'dan da, Afrika'dan da girebiliyorsunuz. Benzer şekilde Ethereum'un da böyle bir altyapı olması gerektiğini düşünüyoruz. Üst yapılarda sansür dediğimiz şey olabilir. Merkezi borsalar sansür yapabilirler. Biz yani onlar sonuçta kurumlar. Ama konuşa kullanıcının farklı alternatiflerden gene Ethereum'u kullanabilirler. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ben o şekilde yer alacağını düşünüyorum. Ama bir risk var mıdır? Evet, yani belki de Ethereum ikiye bölünecek. Bir kısım sansürü kabul eden daha temiz yapılar olacak. Diğer kısım sansüre hayır diyen daha nötr ya da istiyorsanız asi deyin ayrı bir farklı bir kitle olacak. Ama bence bu ikinci taraf daha ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü blok zincirin ruhu herhangi bir şekilde herkesin kullanabileceği, herkese açıklık en temel kavram. Ya bu bir nevi
Kesinlikle.
işin anayasası gibi değişmeyecek kurallardan bir tanesi olarak görüyorum ben.
Kesinlikle yani burada regülasyon dediğimiz zaman gerçekten bunu böyle 3-5 dakikada tanımlamak çok zor. Yani regülasyondan kastımız nedir? Hangi konulara regülasyon, yaptırım ya da sansür uygulanabilir? Hani bunların sınırları nasıl çizilecek dediğiniz gibi uygulama seviyesinde mi, uygulayıcı seviyesinde mi ya da tamamen blok zincir seviyesinde mi olacağı başlı başına çok farklı kapıları önümüze açıyor olacak, farklı tartışmaları açıyor olacak. Bunun için kesinlikle oturup saatlerce burada tartışma da yapılabilir çünkü işin bir noktada da felsefi tarafına da dokunuyor.
Kesinlikle.
O yüzden şu anda hani Ethereum'da böyle bir şey olursa bir toplumsal uzlaşıyla bir çatallanma, hani biz çatallarız, sansürsüz taraftan devam ederiz gibi bir algı bu yüzden de var. O zaman hani biraz daha toparlamak da adına son olarak hani DeFi'yi bu noktadan daha iyi noktaya götürecek, hani herkes için dediğimiz gibi bireyseller, kurumsallar için daha iyi hale getirecek ya da büyüme potansiyeli yaratacak alanlar, konular sizce nelerdir?
Ben orada iki birbirine bağlantılı iki farklı yol görüyorum. Bir tanesi özellikle yani dediğimiz gibi hep bunu tekrar etmek zorunda kalıyorum. Bu dijital dünyadan bahsediyoruz. Oysa dijitalleşmiş olması gerekiyor. Bir taraftan tabii hepimizin kafası klasik anlamda ya işte ben bunu klasik dünyada kullanabilir miyim'e geliyor. Burası o anlamda özellikle fiziki dünyadaki varlıkların bir şekilde bu dünyaya nasıl adapte olabilir konusunda tokenizasyon konusu bence önemli olacak. Yani gerçek varlıkların bu gayrimenkul olabilir, ticari alacak olabilir vesaire. Bunların tokenleştirilme yoluyla merkeziyetsiz finans alanında kullanılabilmesi. Bu alan daha henüz daha bakir bir alan. Çünkü bir taraftan da o gerçek varlıkları nasıl dijital hale getireceksiniz? Aradaki o sistemde gene aracılar kullanacak vesaire gibi orada henüz alınması gereken yol var. Bir tarafta oraya doğru gidecek. Yani o varlık dediğimiz dijital dünyadaki varlıklara yeni varlıklar eklenmesi, fiziki dünyadan yeni varlıkların tokenler aracılığıyla eklenmesi gibi bir dünya var. Bir o gelecek. Öte taraftan ben asıl büyük büyümenin Web 3 dediğimiz tarafta olacağını düşünüyorum. Yani bunu şöyle belki açıklamakta fayda var. Web 3 dediğimiz merkeziyetsiz altyapılı bir dünya oluşuyor orada ve bu ben hep başka yayınlarda bahsediyorum. Bizim Web 2 dediğimiz dünyanın ya da şu an yaşadığımız dünyanın muadili varlıklar var burada. Nedir bu varlıklar dediğimizde temel olarak işte itibari paraların olduğunun karşılığında kripto paralar var. Fiziki varlıkların karşılığında NFT'ler var, NFT'ler var. Sosyal medyanın olduğu yerde Metaverse'ün geldiği klasik dünyada ya da oyunun olduğu yerde Metaverse'ün olduğunu görüyoruz. Şirket yapılarının yerine DAO'lar, merkeziyetsiz otonom yapılar gelmeye başlıyor. Ve buradaki bu dört farklı yani kripto paralar, NFT'ler bunları kullanan NFT alım satımını kripto parayla yapmak gibi bunları kullanan işte DAO yapıları bunlarla ilgili girişimler ya da insanların bunu kullandıkları Metaverse, NFT'leri kullandıkları Metaverse dünyalarının baktığımızda burada kendi içinde bir ekonomi oluşmaya başlıyor. İşte klasik dünyada biz bütün bu şeyi klasik finans kurumlarıyla yaparken bu dünyada da merkeziyetsiz finansla yapıyor olacağız. Yani ne yapacağız? NFT'yi bir varlık olarak kabul edip bunu rehin edip karşında kredi alabileceğiz. Bir kripto para kredi alıp onu kullanabileceğiz vesaire gibi. Ben asıl büyük potansiyelin burada olacağını düşünüyorum DeFi için. Yani gayet tabii ki regüle alanları aslında içeren fiziki varlıkların döndüğü bir regüle bir DeFi dünyası varken bir taraftan da tamamen gene belki regüle olmayan ve bu Web3 aktörlerinin işlemleri, aralarındaki işlemleri götüren, o dünyanın büyümesine fayda sağlayan bir DeFi kısmının da olacağını düşünüyorum. Yani iki taraftan böyle gidecekler, büyüyecekler gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi yolda yol kazaları olacak, regülasyondan dolayı duraklamalar olacak. Ama burada bir ekonomik değer var. Ve bu ekonomik değer olduğu sürece ve bu insanlara aktarılabildiği noktada ki Web3'ün en büyük konusu ownership ekonomi dediğimiz insanların bu ekonomiyi sahiplenmesi olarak düşünüyorsak bu olduğu sürece bu önünde durulamaz bir şekilde önümüzdeki 5, 10, 20, 30 yılda çok daha farklı yerlere gelecek diye düşünüyorum.
Süper hocam, ben de kesinlikle katılıyorum. Yani en başından beri söylüyoruz. Nispeten deneysel bir ortam, henüz deneysel ürünler var ama bir yandan da bir karşılık bulan ürünler var. Yani sadece hani toy example dediğimiz ürünler değil,
Evet.
gerçekten milyonlarca insanın kullandığı ürünler var. Çok farklı alanlara serpilebilir bu roadmap. Farklı ürünler geliştirilebilir, hedefler değiştirilebilir. Bakalım önümüzdeki yıllarda daha net bir DeFi resmi göreceğimizi düşünüyorum ben de. Bütün bu açıklamalarınız için en baştan DeFi'nin nedirinden başlayarak aslında hani regülatif tarafa kadar değindik. Herkes için faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun.
Biz de teşekkür ederiz. DeFi ile ilgili konuşacak konular bitmez. Bir sonraki DeFi Talk'ta görüşmek üzere.
Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX DeFi Talks'u sundu.